bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Tonguç ve Enstitüleri, Pakize Türkoğlu. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2. baskı, Nisan 2004 İstanbul. Bu kitap 616 sayfadır. 617-660. Sayfalarda fotoğraf albümü ve belgeler, 661-677. Sayfalarda notlar ve kaynakça yer almaktadır. Filyos Stüdyosu'nda Altı Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 17 Nisan 2008. Okuyan Levent Filyos. Arka kapak. Türkiye'de 20. yüzyılın ilk yarısında dünyayı şaşırtan iki büyük savaşım örneği verildi. Bu iki önemli olaydan biri çökmekte olan Osmanlı İmparatorluğu'ndan yeni bir cumhuriyet yaratan Ulusal Bağımsızlık ve Kurtuluş Savaşımızdı. 1919-1923. İkincisi de savaştan sonra kurulan yeni devletin kısa sürede gelişip ilerlemesini etkileyecek yerli bir eğitim ve kalkınma seferberliği olan köy enstitüleri hareketidir. 1935-1946. Türkiye'nin 21 bölgesinde kurulan köy enstitüleri öncelikle kız erkek kırsal kesim çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sağladı. Cavit Orhan Tütengil'in deyişiyle halk tabanında bir Rönesans hareketi yarattı. Enstitülerde 110 yılda yetiştirilen öğretmen sayısı aşıldı. 6000 öğretmenden 16000'e ulaşıldı. Okur sayısı 5000'den 17000'e çıktı. Öğrenci sayısı 380.000'den 1.500.000'e yükseldi. 9000 eğitmen, 600 köy sağlıkçısı yetiştirildi. Kendisi de enstitü çıkışlı olan Pakize Türkoğlu, elinizdeki incelemesinde başından sonuna kadar tanıklık ettiği bu eğitim seferberliğini belgeler ve fotoğraflar eşliğinde anlatıyor. Pakize Türkoğlu 1927 yılında Antalya Gazi Paşa Göksenir Yaylası'nda doğdu. Okula Gazi Paşa Bucağı'nda başladı 1933. Alanya Hayate İlkokulu'nu 1938, Aksu Köy Enstitüsü'nü 1944 ve Ankara Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü'nü bitirdi 1947. İlk görevi Antalya Merkez Kemer Bölgesi Gezici Baş Öğretmenliği'dir. Daha sonra sırasıyla orta ve yüksek öğretim kurumlarında öğretmen ve yönetici olarak çalıştı. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı öğretim görevlisi iken emekli oldu 1985. Emeklilik sonrasında İstanbul Yakacık Özel Orta Doğu Lisesi'nde 1985-1990 ve Özel Koç Lisesi'nde 1990-1992 rehber öğretmenlik yaptı. Pakize Türkoğlu bir dönem genel yönetim kurulunda bulunduğu Türkiye Öğretmenler Sendikası'nın TÖS kuruluşundan kapatılmasına kadar üyesiydi. Türkoğlu halen gazete ve dergilerde eğitim sorunlarını irdeleyen yazılar yazmakta, görev aldığı ilk orta ve yüksek öğretim kurumlarında edindiği izlenim, yaptığı gözlem ve araştırmaları içeren çalışmalarını basıma hazırlamaktadır. Ön söz. Çocuk için oyun oynama ihtiyacının ekmek ve su kadar önemli olduğunu gösteren bu tablo karşısında pedagojiye dair kanalarımda büyük değişiklikler yapmak gerektiğini anladım. Bu çağdaki çocuklara mahsus okullarda oyun alanı derslik kadar, oyun araçları da ders araçları kadar önemlidir. İleride elime fırsat ve imkan geçer de okul binaları yaptıracak yetkilere sahip olursam, bu inancımı gerçekleştirmek için bütün gayretimi harcamaktan asla çekinmem. 1934. Dipnot, Tonguç'a kitap sayfa 32. Yeni kuşakların Tonguç ve köy enstitülerine olan ilgisi meslek yaşamım boyunca beni derinden etkiledi. Ülkemizde eğitimin gittikçe bozulması karşısında ilginin özleme dönüştüğüne tanık oldum. Tonguç'un ilkeleri üstüne yaptığım çalışmamın ön sözü olarak onların bu özleminden söz etmeyi gerekli görüyorum. Eski Atatürk Eğitim Enstitüsü ve şimdiki Eğitim Fakültesindeki derslerimde 1976-1984 Pestalozzi ve John Dewey gibi ünlü eğitimcileri incelerken öğrencilerin bir bölümü niçin kitabımızda Tonguç yer almıyor, niçin köy enstitülerini incelemiyoruz diye tepki gösterirdi. İlgili yayınları, panel, konferans gibi etkinlikleri kaçırmazlar, araştırma ödevleri alarak edindikleri bilgiler ışığında günümüzdeki yozlaşmayı sorgulayıp enstitüleri kapatanlara sitem yağdırırlardı. Özellikle Yüksek Köy Enstitüsü'nün demokratik yaşamına, orada yaratılan kültür, sanat ve bilim ortamına hayranlık duyarak kendi yüksek öğrenimlerindeki yoksunluklar için üzülüp yerinirlerdi. Enstitülerden kaç yıl sonrasının öğretmen adayı olan o genç adamlar, genç kızlar, eğitimdeki çöküntüden ülke hesabına kaygı duyuyorlar, kendilerini bekleyen yalnızlığı düşündükçe öğretmen olmaktan cayıyorlardı. Daha sonra birkaç yıl özel liselerde rehber öğretmen olarak çalıştım. Türkiye'de eğitimin bir kör dövüşü noktasına geldiğini gösteren, öğretmen ve öğrencilerde bıkkınlık yaratan çok sayıda sorun ayrıcalıklı okullarda da vardı. Bir gün genç öğretmenler benden eğitim gördüğüm köy enstitülerini anlatmamı istediler. Aramızda öğrenciler de bulunuyordu. Ayaküstü kimi bilgiler verdim onlara. Enstitülerin çeşitli birimlerden oluşan eğitim işletmeleri olduğunu, büyük bir alan üstünde kurulup tel örgü ya da duvardan sınırları bulunmadığını, köylere yarayışlı eleman yetiştirmeyi amaçladığını, fırsat eşitliğine yönelik örgütlenmeyi, iş eğitimi yöntemi ve üretime dönük yanını, öğretmen-öğrenci ilişkilerini etkileyen sağlıklı tutumları anlattım. Öğrencilerin yetki ve sorumlulukları paylaştığını, imece ve ekip yöntemini, eleştiri ve eğlence günlerimizi, oradaki karma eğitimin güzelliğini ve tatlı sert disiplini, o coşkulu eğitim ortamını açıkladım. Bir müzik aleti çalma ve ulusal oyunları oynamanın, motor makine kullanıp teknik beceri kazanmanın ve serbest okuma saatlerinin zorunlu olduğunu, herkese yetecek kadar ders aracı ve oyun alanı bulunduğunu, başarıyı değerlendirmenin sınıfta bırakmak için değil, sınıf geçirmek için yapıldığını ama herkesin çalışkan olduğunu ve benzerlerini söyledim. Odama dönerken küçük öğrencilerden biri hızla peşimden koşup geldi. ''Öğretmenim, anlattığınız okul çok pahalı mı? Ne olur beni oraya aldırtabilir misiniz? Babam zengin, ödeyebilir.'' dedi heyecanla. Ömrümde hiç bu kadar güç durumda kalmamışım gibi yüreğim burkuldu. Onu anlamıştım. Enstitülerin etkin ortamında canı kalmıştı. Kendi ünlü kolejinde öylesine donanımlı ve demokrat bir hava yoktu çünkü. Eğitimin işine yaramayan yapay olanaklar onu mutlandırmıyordu. Konuşmamın başında yoktun, 50 yıl önce öğrenim gördüğüm kurumlar da orada anlattım. Çoktan kapatıldılar dediğimde onun çocuk yüzündeki sevincin uçup gitmesi beni yaraladı. Seçkinler okulunda bile öğrenciye acı çektiren bugünkü eğitim yoksul çoğunluğa ne verebilirdi? Yüzündeki acıyla durmadan soruyordu. Peki ama niçin kapattılar öyle güzel bir okulu? Benzeri başka bir yer biliyor musunuz? O kadar para veriyoruz, bizim okul niçin böyle olmuyor? Neden bunları Mr. Chalfant'a anlatmıyorsunuz? Niçin bizi notla korkutuyorlar? Niçin eleştiri toplantıları yapılmıyor? Neden bizim de kayağımız, bisikletimiz, motorumuz olmuyor diyerek özendiği şeyleri sayıp döküyordu. Nedenlerini anlatmaya çalıştım. Birçok işi biz öğrenciler yapardık. Öğretmenlerimizle birlikte yiyecek, giyecek, araç gereç üretirdik. Örneğin yeteri kadar pimpon masası marangoz işliğinde öğrencilerce yapılabilirdi. Böyle olunca akordeon, motor, makine gibi araçlar almak, yurt gezilerine çıkmak için para ayırmak sorun olmuyordu. Öyle bir okulum olsa ben de iş yapabilirim dedi ağlamaklı. Okulda kendini hapishanede gibi duyumsadığını, öğretmenlerin gardiyanlık yaptığını, pimpon masasında sıra kapmak için öğle yemeğine gitmediğini, bu yüzden müdür yardımcısından ceza puanı aldığını söylüyordu. Onu yatıştırmak için bugün de olsa sizler oraya giremezdiniz. Yalnız köylü çocuklarını alan parasız yatılı kurumlardı dedim. Olamaz diyerek bir fır döndü çizdi ayağının üstünde. Köylü öğrencilerin hem de parasız yatılı olarak öylesine donanımlı bir eğitim görmesini akla almıyordu. Günümüzde bir örneği yoktu çünkü. Peki ama sizi nasıl aldılar diye sordu merakla. Ben de köylüyüm elbet deyince iyice kafası karıştı küçük öğrencimin. Yanımdan bir türlü ayrılmak istemiyor, sorunu için bir çözüm bekliyordu. Sorularıyla beni köşeye sıkıştırıyor, ona verecek yanıt bulmakta güçlük çekiyordum. Peki şimdi müdürünüz nerede diye sordu. Hoşuna giden o kurumları İsmail Hakkı Tonguç adında büyük bir eğitimci düzenlemişti. Biz ona Tonguç Baba derdik. Giderek ülkenin her yerindeki okullar öyle olacaktı diye anlattım. Birden umutlandı. Ne olur Vehbi Bey'e söyleyin, Tonguç babayı buraya alsın. Hem çok para verir dedi. 50 yıl öncesinden söz ettiğimizi gene unutmuştu. O şimdi yok ne yazık, kalbimizde yaşıyor diye anlattım. Bunu anladı. Benim de kalbimde yaşıyor dedi. Elini küçük yüreğinin üstüne götürdü. Ne iyi müdürmüş diye içini çekti. Bu okulu hiç sevmiyorum diyerek umutsuzca çıkıp gitti odamdan. Tonguç'un eğitime getirdiği çağcıl görüşlerin değeri geçmişte bilinmedi ne yazık. Ama bugün bozuk eğitimden canı yanan herkes gözünü onun sağlam ilkelerine dikiyor. Eğitim satın alan bir öğrenci kendi penceresinden baktığında öylesine donanımlı ve güvenceli bir ortamın ederinin yüksek olacağını düşünüyor, kesenin ağzını açıp kendini o güzel eğitimin kucağına atmak istiyor. Dahası işe el sürmeyen ezberci eğitime sırtını dönerek ben de iş yapabilirim diyor. Yeter ki okul ona acı vermesin, öğrenciliği örselenmesin. Yalnız öğretmen ve öğrenci kesimi değil, ülkemizin aydın kesimi ve ana babalar, dahası artık iş adamları bile köy enstitülerinin getirdiği eğitim anlayışına gereksinim duyuyorlar. Paraya vurulduğunda bu kurumların ederi elbette yüksekti. Ama bu eder devlete fazla yük olmadan yönetici öğretmen ve öğrenciler ortak akıl ve ortak emekle iş içinde eğitim görürken sağlanıyordu. Günümüzün özlemi olan böyle bir eğitim düzeni nasıl yaratılmıştı? Ulusal ve evrensel boyutta neler getirmişti? Bunu anlamak için dönemin eğitim politikalarını, sisteme damgasını vuran Tonguç'un düşün birikimini, onun eğitimciliğini oluşturan köy enstitülerinin kurucusu, uygulayıcısı, yönetici ve yönlendiricisi olmasını sağlayan koşulları tanımak, bu işi kimlerle başardığını bilmek gerekiyor. Çalışmamda bunları saptamayı denerken konuya kaldığımız yerden ya da gökyüzünden değil, ayaklarımı ülkemizin toprağına basarak, enstitülerin öncesinde ve sonrasındaki gerçekleri görerek, Tonguç'un bu gerçeklerden ve gereksinmelerden yola çıkarak damıttığı çağdaş ilkelerin ipuçlarını yakalamaya çalıştım. Okurlara saygıyla sunarım. Pakize Türkoğlu, Bostancı, 22 Haziran 1996. İkinci baskı için ön söz. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nca her yıl 3 dalda düzenlenen büyük ödülün Cumhuriyet 75-1998 Toplum ve İnsan Bilimleri incelemesi alanında Tonguç ve enstitüleri çalışmama verilmesi beni çok mutlandırdı. Ancak asıl kıvancım 50 yıldan bu yana anlatılmaya çalışılan yerli eğitim sistemimiz köy enstitülerinin artık iyice anlaşılmış olması, bilim düzeyinde kabul görmesi ve ülkenin en zor ödülünü almasıdır. Bu bağlamda seçici kurulu oluşturan değerli bilim ve kültür adamlarımıza, Türkiye İş Bankası ilgililerine ve kitabın birinci baskısını yapan Yapı Kredi Yayınları'na teşekkürlerimi sunarım. Türkiye'nin köy enstitüleri gerçeklerimizden ve gereksinmelerimizden yola çıkılarak Atatürk ilkelerinden damıtılmış devrimci bir düzenlemesidir. Eğitimin hiçbir zaman çözümsüz olmadığının reçetesidir. Geçmişte köylerin canlandırılması üstüne temellenmiş olan bu sistemin günümüzün değişen koşullarında olduğu gibi uygulanması istenemez belki. Ama gittikçe köyleşen kentlerimizi, sahipsiz kalan kırsal kesimi, her depremde bir yanı çöken ülkemizi düzeni sokmada ve öğretmen yetiştirmede onun ilkelerinden ve yönteminden her zaman yararlanılabilir. Ödülümü köy enstitüleri politikasını ödünsüz yürüten dönemin Milli Eğitim Bakanı, Dünya Kültür Adamı Hasan Ali Yücel, sistemin düşünürü yönetip yönlendiricisi eğitim adamı İsmail Hakkı Tonguç, çalışkan enstitü yöneticileri ve öğretmenleriyle enstitü çıkışlı binlerce devrimci öğretmen, eğitmen ve sağlıkçı adını aldığımı düşünüyorum. Çalışmam onların olağanüstü yaratıcılıklarını ve büyük imecelerini içeriyor çünkü. Saygılarımla, Pakize Türkoğlu, Bostancı, 15 Eylül 1999. Giriş. Memleketin genel havası solunamayacak kadar ağırlaşmış, her yerini karanlık basmıştı. Yurtseverler için büyük felaketler karşısında anasının kucağına sığınmaktan başka çare bulamayan bir çocuk gibi, yüzyıllardan beri Türk köylüsüne yuva olan Anadolu'ya, köylüye sığınmaktan başka çare yoktu. Onlar halk kaynağına dönerek güç topladılar. Anadolu'da bir halk devleti kuruldu, bu devletin eğitim düzeni içinde kendi kaynağına dönmek gerekiyordu. 1939. Dipnot. İsmail Hakkı Tonguç, Canlandırılacak Köy, sayfa 11. Bu kitaptan yapılan alıntılar bölüm başlarında yer alan 1939 tarihliler dışında 1947'de yapılan ikinci basımındandır. Türkiye'de 20. yüzyılın ilk yarısında dünyayı şaşırtan iki büyük savaşım örneği verildi. Bu iki önemli olaydan biri çökmekte olan Osmanlı İmparatorluğu'ndan yeni bir cumhuriyet yaratan Ulusal Bağımsızlık ve Kurtuluş Savaşımızdı. 1919-1923. İkincisi de savaştan sonra kurulan yeni devletin kısa sürede gelişip ilerlemesini etkileyecek yerli bir eğitim ve kalkınma seferberliği olan köy enstitüleri hareketidir. 1935-1946. Tonguç ve köy enstitüleri konusuna Kurtuluş Savaşımızdan girmemin nedeni bir seçim değil, araştırmamın beni buraya çekip getirmiş olmasıdır. Özgün bir eğitim ve kalkınma örneği olarak bizde ve dünyada yankıları süren enstitü sisteminin dayandığı sağlam temeller, kullandığı yöntem ve ulaştığı verim incelendiğinde, felsefesi, itici gücü ve önceliklerinin Ulusal Kurtuluş Savaşı birikimimizle ve Atatürk'ün devrim felsefesiyle çakıştığı görülüyor. 4 yıl süren 1. Dünya Savaşı'nın 1915-1919 ardından imparatorluğu paylaşmakta olan yabancılara ve onlara göz yuman Osmanlı yönetimine karşı Mustafa Kemal ve arkadaşlarının çevresinde örgütlenen ulusal güçler, ülkenin bağımsızlığı ve bütünlüğü için savaşarak o beklenmeyen başarıyı sağladılar. Üstelik halkın orta yaş kuşağının büyük bölümü önceki savaşlarda ölmüş, sakatlanmış ve hastalanmıştı. Ülke yanmış, yıkılmış ve paylaşılmış olarak yaşlılarla kadınların ve çocukların eline kalmıştı. Tüm olumsuzluklara karşın Türkiye'yi bu savaşımda başarıya götüren başat etkenlerden birinin ortak akıl ve ulusal dayanışmanın yarattığı kuvayi milliye ruhu dediğimiz toplumsal güç olduğu biliniyor. Bu olgu Kurtuluş Savaşımızın belirleyici öğesidir. İmparatorluğu hasta adam olarak gören savaş devletleri böyle bir savunma savaşımı karşısında hastalığın halkta değil, yönetimdeki Osmanlı kafasında olduğunu anlayarak savaştan sonra Mustafa Kemal'in kişiliğinde Türk ulusunu alkışladılar. Yeni devleti tanımada sıraya girerek uluslararası ilişkilerini düzeltme yoluna gittiler. Batılı, doğulu bilim ve kültür adamları onun savaşımını araştıran, anlatımını dile getiren değerli yapıtlar verdiler. Dipnot J. Glasnek, Kemal Atatürk ve Çağdaş Türkiye, sayfa 270. Kurtuluştan sonra yeni cumhuriyetin önceliği uygarlığı yakalamak, çağdaş dünyadaki yerini almaktı. Bu amaçla bir yandan ölüm kalım savaşı verilirken, öte yandan çağdaş Türkiye planı hazırlanıyor, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanda yapılacak atılımlar gündeme alınıyordu. Yenileşme ve uygarlaşmanın araçlarından birinin eğitim olacağını iyi bilen Mustafa Kemal, halkın iyi bir eğitim görmesi yolundaki görüşlerini daha savaş yıllarında dile getirmeye başlıyor. Özellikle köylülerin bir an önce eğitimden geçirilmesini zorunlu görüyor. Onun Türkiye'si bir köyler ülkesiydi çünkü. Halkının %80'i köylüydü. Savaşlarda eline silah tutuşturulan, barışta en ilkel üretim araçlarıyla ülkeyi beslemek zorunda kalan, okumasız, yazmasız o %80'ler gereksinmelerine uygun çağdaş bir eğitimden geçirilmeliydi. Türk halkının eline silah kadar makine de yaraşır diyerek özlemindeki yeni toplumun ve eğitimin niteliğini belirtiyor, bu konuda ivme istiyor. 1924'te çıkarılan Öğretim Birliği yasasıyla din temeline dayalı Osmanlı eğitimi ve yabancı okullara tanınan ayrıcalık sona erdirilerek tüm ülkede yeni bir eğitime geçiliyor. Ünlü yabancı eğitimciler çağrılıp görüşlerine başvuruluyor. 1928'de Arap harfleri kaldırılarak yeni Türk alfabesi hazırlanıyor. Mustafa Kemal doğrudan kara tahta başına geçip baş öğretmen olarak yazı devrimini başlatıyor. Ne var ki yerli ve yabancı eğitimcilerin, yetkili bürokratların tüm çabalarına, cömertçe ayrılan eğitim giderlerine ve 10 yılı aşkın zamana karşın ülkenin beklentisine uygun bir eğitim düzeni kurulamıyor. Böyle bir sonuçla özellikle ekonomi ve toprak düzeninde gerekli atılımların yapılamamasının etkisi olmakla birlikte bu alanlarda yapılacak olanlar da yeni insanın yetişmesine bağlıydı. Eğitimin beklemeye dayancası olamazdı. Bu gerçekler karşısında Atatürk 1930'lu yıllarda konuya yeniden el atıyor. Yabancı danışmanları aradan çıkararak yerli eğitimcilerimizle yeni bir seferberlik başlatılması için görevleri sıkıştırıyor. Bu atılımın ürünü olarak başarılan köy enstitüleri uygulaması yeni insanı yetiştirmeye ve ülkenin kalkınmasını desteklemeye yönelik büyük bir eğitim patlaması yaratıyor. Türkiye'nin kendi insan gücü ve olanaklarıyla yarattığı bu ikinci savaşım örneği de dünyanın ilgisini çekiyor, ünlü eğitimcileri şaşırtıyor. Böyle bir başarının 2. Dünya Savaşı'nın ortalığı kasıp kavurduğu yıllarda sağlanabilmesi konuya daha da önem kazandırıyor. 1924'te danışman olarak ülkemize gelen ama çok da yararlı olamayan Amerikalı ünlü eğitimci John Dewey, Türkiye'nin köy enstitüleri hayalimdeki okullardır demekten kendini alamıyor. Başka bir Amerikalı doktora tezi olarak hazırladığı bilimsel araştırmada bu yerli kurumların ve sistemin yaratıcısı Tonguç'un özgün görüşlerinin önemini dile getiriyor. Fay Kirby, Türkiye'de Köy Enstitüleri, İmece Yayınları, Ankara 1962. Avrupalı eğitimciler de övgüyle söz ediyor bu ilginç başarıdan. Tonguç ve Enstitüleri İsviçre'de yayımlanan Pedagoji Ansiklopedisi'nde yer alıyor. UNESCO konuya sahip çıkarak gelişmekte olan ülkelere öneriyor. Bu alanda Türkiye'den uzman isteniyor. Bizde ve başka ülkelerde ilgili yayınların sayısı gün geçtikçe artıyor. Ülkemizde sağlanan ve yabancılarca önemsenen bu beklenmedik eğitim başarısının da Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi kendi insan kaynağına dönerek yaratıldığı görülüyor. Enstitü yönetici öğretmen ve öğrencilerinin el ele tüm güçlükleri yenerek o zengin kuruluşları yaratabilmesi konunun en anlamlı yanlarından biri olarak görülüyor. Bu bir rastlantı değil kuşkusuz. İlk öğretim genel müdürü olarak işin başında bulunan Tonguç, daha köy enstitülerine gelmeden önce eğitim üstüne düşün üretmeye başlayan, bunu yaparken ülkesinin gerçeklerinden yola çıkan, Atatürk ilkelerini iyi özümlemiş, onun devrim felsefesini, az zamanda büyük işler başarma amacını ülke edinmiş bir eğitimcidir. Türk toplumunu ve köylüsünü yakından gözlemlemiş ve incelemiştir. Bu insanların Kurtuluş Savaşı'nı vermede temel öğe olduğunun bilincindedir. Köy enstitülerine gelindiğinde bu gizil gücü benzer yöntemle eğitim alanında harekete geçirebilmeyi amaçlıyor. Devrimin ilkelerini iyi anlayarak, eğit bilimin ve toplum bilimin verilerini iyi kullanarak uygulama içinde bu yolu arayıp buluyor. Onun sistemini geliştirmede Kurtuluş Savaşı anlayışı ve yönteminden sonuna kadar yararlandığı yapıtlarında ve eyleminde kendini gösteriyor. Canlandırılacak köyde devrimciler için Anadolu'ya, köylüye, ana kucağına dönmekten başka çare yoktu. Onlar halk kaynağına dönerek güç topladılar diyor Kurtuluş Savaşı'nı anlatırken. Daha sonra eğitim için konuşuyor. Anadolu'da bir halk devleti kuruldu. Bu devletin eğitim düzeni için de kendi kaynağına dönmek, çözümü orada aramak gerekiyordu diye ekliyor. Kurtuluş Savaşı'nın temelinde yer alan ulusal bağımsızlık ve kendi kaynağına dönme görüşünün ipuçlarını ustaca yakalayarak eğitimde bağımsızlık ve insan kaynağını ulusal ve çağdaş kültür içinde yeni bir toplum için yetiştirmeyi amaçlıyor. Bu kaynağın yaratıcı gücüyle kalkınmayı destekleme ilkesini sistemin temeline yerleştiriyor. Tonguç'un eğitim görüşünün öncelikliği de uygarlıktır. Onun sıfırdan başlayan enstitüleri uygar ortamını kendi yaratıyor. Ona göre eğitim kurumu uygarlığın araçlarıyla ve ortamıyla donatılmış olmalıdır. Uygar olmayan ortamda yapılan eğitim toplumu ve insanı değiştiremez. Olanaklar böyle bir ortamı hazırlamaya el vermiyorsa ne yapılmalıdır? Bunun için borç para yabancı eğitimci aramıyor, Osmanlı alışkanlıklarına dönmüyor, olanakların oluşmasını beklemiyor. Beklemek yerine eğit bilimin yol göstericiliğinde el vermeyen koşullarla çarpışıp eğitimin kendi uygar ortamını yaratmasını yeğliyor. Böylece enstitülerine kalkınmanın dolaysız destekçisi olma görevini daha en başta yüklüyor ve başlatıyor. Bu onun eğitime getirdiği ekonomik ve sosyal temeli Kurtuluş Savaşımızda görülen gerçekçi ve çağcıl bir ilkedir. Onun yeni bir eğitim yaratmadaki bu tutumu ve eylemi, Atatürk'ün çağdaş uygarlık görüşünün eğitime yansımasını, bu alanda yaşama geçirilmesini içeriyor. Bunu daha somut olarak şöyle açıklıyor. Eğitim kendi insan kaynağının yapıcı gücüyle kendini yaratma yolunu seçer. Daha köy enstitülerine gelmeden önce Batı'yı ve Batılı eğitimcileri iyi inceleyip gözlemlediği, Türkiye gerçeğini iyi saptadığı ve bu konuları kendi kendine tartıştığı anlaşılıyor. İlk kuruluşunu yaptığı ve yönettiği Milli Eğitim Bakanlığı Okul Müzesi Müdürlüğü çalışmalarında, Gazi Eğitim Enstitüsü Resim El İşleri bölümünün düzenlenmesi ve uygulamasında, sanat eğitimi ve iş derslerinde, endüstrileşmeye geçecek bir toplumun eğitim teknolojisini yaratmaya, program ve yöntem araştırmasını yapmaya başladığı anlaşılıyor. Gerek Gazi Eğitim Resim İş Bölümü program ve uygulaması, gerekse okul müzesince üretilen modern tekniğe yönelik araçlar bu anlayışı yansıtıyor. Dipnot, Tonguç'a kitap, sayfa 16. Vardığı sonuçları, düşünlerini yazmaya, yapıtlar vermeye başladığı görülüyor. Özellikle 1933'te yayımlanan İş ve Meslek Eğitimi kitabında, iş ve mesleğe yönelik bir genel eğitim düzenlemesinin ipuçlarını veriyor ve nedenlerini açıklıyor. Ayakları havada eğitim düşünleri ileri sürmüyor. Adını koymasa da iddialı olmasa da gönlündeki amaç sevdiği ülkesinin ve halkının eğitimidir. Bu yapıtında gösterdiği gerçekler köy enstitülerine gelindiğinde sistemin dayanakları olacaktır. Bulguları ona enstitülerde kullanacak yöntem ve örgütlenmeyi yaratmada yardım edecektir. Onun enstitüleri ülkemizde önceden var olan klasik eğitim kurumlarının dışında onlara bulaştırılmadan nüfusun %80'inin gereksinimi doğrultusunda kendi kendini kuruyor. Birkaç akıllı devlet adamı, bir avuç ülkücü yönetici 2. Dünya Savaşı'nın güç koşullarında kısıtlı bir bütçeyle öğretmen ve öğrencileri Kurtuluş Savaşı davranışıyla örgütleyerek o görkemli eğitim seferberliğini başlatıp başarıyor. Öğrenciler daha enstitülerin kuruluş günlerinde büyük imecelerle boş topraklara kazmaları vururken başlıyor uygarlık şarkıları söylemeye. Bozkır yeşillenecek, toprak vatanlaşacak demeye. Hak hukuk şiirleri, öyküleri yazmaya, okumaya. Doğanın ve düzenin önlerine çıkardığı engellerle savaşmaya, çarpışmaya. Edilgen Osmanlı anlayışını kıracak yeni insanın yetişmesine böyle başlanıyor köy enstitülerinde. Bu başlangıç eğitimin uygarlığı ve çağcılığı yakalama girişimi olarak görülüyor. Kısa sürede bozkırlarda birer kültür ve uygarlık merkezi kuruluyor. Köyler canlanmaya başlıyor. Enstitü uygulamasında uç veren ilkeler genel eğitim içinde mesleğe yöneltici yeni boyutlar getiriyor. 10 yıl süren bu başarılı seferberliğin başat etkenlerinden biri de devlet anlayışı ve eğitim politikasından sorumlu yetkililerin, dönemin Milli Eğitim Bakanları Saffet Arıkan ve Hasan Ali Yücel'in, doğal olarak Tonguç ve çalışma arkadaşlarının, Kurtuluş Savaşı'nın kuvayi milliye ruhunu büyük bir dayanışma içinde bu atılıma taşıyabilmiş olmalarıdır. Daha önemlisi dönemin devlet başkanı İnönü'nün dış düşmanı yenmede olduğu gibi cahillik denen içerideki düşmanı yenmede de Atatürk'ün izinden ayrılmamış olması, ilk öğretimin %100 gerçekleşmesi için Yücel ve Tonguç'a fırsat ve yetki verilmesini desteklemesidir. Devlet başkanı olarak eğitim seferberliğine bir tarihe kadar var gücüyle omuz vermesi, ülkenin yönetim örgütünü bu seferberliğe sokmasıdır. Gerek Kurtuluş Savaşı'nda gerek köy enstitülerinde ulusal güce dayanarak yaratılan bu eylemlerden alınan olumlu sonuçlar şovenist bir olgu değildir. Tersine kendi insan kaynağına dönüldüğünde, o gücü iyi örgütleyip mutlu bir geleceğin yollarını açma fırsatı verildiğinde, bir toplumun yaratıcı gücünden nasıl olumlu sonuçlar fışkıracağını gösteren, ulusal olduğu kadar evrensel yanı da bulunabilecek örneklerdir. Uygulamayı yöneten, yönlendiren eğitimci olarak Tonguç'un yazıları ve eylemi incelendiğinde, Kurtuluş ve Bağımsızlık Savaşı'nın topluma getirdiği fırsatı ve Atatürk'ün devrim görüşünü iyi yorumlayarak, kendi alanında düşünce ve davranış üretmede bunlardan akılcı bir tutumla yararlandığı görülüyor. Böylece yerli ve yabancı eğitimcilerden edindiği esinlere, ülke gerçekleri ve geçmişin birikimlerine eğit bilimin ışıldağını tutarak kendi bireşimine, yani sentezine ulaşıyor. Böyle olması onun davanın tek adamı olduğu anlamına gelmiyor kuşkusuz. Kendine fırsat veren, tarihsel koşulları iyi bilen ve değerlendiren bir aydın olarak o da kendini bu konumda görmüyor. Uygulamanın akılcı bir ortak çalışma ile ekip ve imece yöntemiyle başarıldığını şöyle açıklıyor. Yeri gelmişken bir noktayı açıkça belirteyim ki, köy enstitüleri bazılarının sandığı gibi bir tek şahsın verdiği ilhamla meydana gelivermiş kurumlar değildir. Esasen bu mümkün de değildir. Onlar Türk eğitmen, öğretmen ve aydınlarının birlikte çalışmasından, toplumun gücünden doğmuş tam anlamıyla ulusal kurumlardı.